Ayrım 10.
Ben de Milkat dolaylarındaki yeni işime, yeni yaşantıma götürecek olan posta arabasına bindim. 11. Bir romanın yeni bölümü, bir sahne oyununun yeni bir perdesine benzer. Sevgili okurum, bu kez perdeyi açtığım zaman kendinizi Milkat'taki George Hanna'nın bir odasında varsayacaksınız. Duvarlar çoğu han duvarları gibi iri iri çiçekli kağıtlarla kaplı. Yerdeki halı, eşyalar, ocağın üzerindeki süsler, duvarlardaki resimler, örneğin Kral 3. George'la Galler Prensi'nin portreleri, Walf'ın ölümünü yansıtan bir tablo. Hep çoğu han odalarında görülen türden. Bütün bunları tavandan sarkan bir gaz lambası, ocakta hırıl hırıl yanan ateş aydınlatıyor. Ben de ateş başında, sırtımda pelerinim, başımda şapkama oturmaktayım. Muflonumla şemsiyem masanın üzerinde duruyor. Ben de tam 16 saat bir Kasım gününün ayazını yemiş olmak yüzünden iliklerime işleyen soğuğun acısını çıkarmaya, uyuşan ellerimi, ayaklarımı yeniden canlandırmaya çalışıyorum. Lawton'dan sabaha karşı saat 4'te ayrılmıştım. Milkat kasabasındaki alanın saati şu sırada akşamın 8'ini vurmakta. Değerli okurum, şu sırada gerçi rahatıma diyecek yok ama içim hiç rahat değil. Posta arabası burada durduğu zaman beni karşılamaya çıkmış birisini bulacağımı ummuştum. Uşağın benim için getirip kapıya dayadığı tahta merdivenden aşağı inerken kaygıyla dört bir yanıma bakınıyor, birisinin benim adımı çağırmasını, beni Thornfield'a götürecek bir araç görebilmeyi bekliyordum. Yoktu görünürlerde böyle bir şey. Bir garsona Jane Eyre'yi arayan oldu mu diye sorduğum zaman da hayır dedi. Beni özel bir bekleme odasına götürmesini rica etmekten başka çare bulamadım. İşte şimdi de burada kafamı karıştıran bir sürü kuşku, korku içinde bekliyordum. Genç, gözü açılmadık biri için dünyada her türlü bağlarını koparmış olarak yapayalnız kalmak, gideceği yere ulaşıp ulaşamayacağından emin olmadığı gibi geldiği yere dönmesini engelleyen birçok koşullar bulunduğunu bilmek son derece garip bir duygu. Serüven olasılığı bu duyguyu tatlılaştırır, gurur ateşi de ısıtır ama sonunda korku ürpertisi tedirgin eder. Aradan yarım saat geçip de hala bir arayan soran çıkmayınca benim içimdeki korku da öteki duyguları bastırdı. Sonunda çıngırağı çalmaya karar verdim. Gelen garsona bu yakınlarda Thornfield diye bir yer var mı diye sordum. Thornfield mı? Bilmiyorum efendim. Gidip yazıhaneye sorayım. Garson gitti. Gitmesiyle geri gelmesi de bir oldu. Sizin adınız Eyre mi efendim? Evet. Sizi bir bekleyen varmış. Hemen fırladım yerimden, muflonumla şemsiyemi kaptığım gibi hanın taşlığına koştum. Açık duran kapıda birisi bekliyordu. Sokaktaki hava gazı lambasının ışığında tek atlı bir araba seçtim. Kapıdaki adam beni görünce bir yanda duran sandığımı işaret ederek kısaca "Bu sizin olsa gerek" dedi. Evet. Adam sandığı kaldırıp kendi arabasına koydu. Ben de bindim. Adam kapıyı kapamadan önce "Thornfield buradan ne kadar uzaklıkta?" diye sordum. 10 kilometre kadar. Ne kadar zamanda varırız oraya? 1,5 saat sürer. Adam arabanın kapısını mandalladı, kendi yerine geçti, yola çıktık. Ağır ağır ilerliyorduk, ben de düşünmek için bol bol zaman buluyordum. Yolculuğumun sonuna bu kadar yaklaştığıma seviniyordum. Pek şık sayılamazsa da rahat olan arabada arkama yaslandım, artık kaygılarımda yatışmış olarak kendimi düşüncelerime verdim. Arabayla uşağın süssüz görünüşlerine bakılırsa Bayan Fairfax pek şatafatlı bir hanımefendi olmasa gerek, daha iyi. Ömrümde ancak bir kez şatafatlı kimselerin yanında yaşadım. Bu benim için cehennem azabı oldu. Acaba küçük kızından başka kimsesi var mı? Geçimli iyi bir kadın mı acaba? Öyleyse %100 hoşnut bırakırım onu. Elimden gelen çabayı gösteririm. Ama ne yazık ki insanın elinden geleni yapması her zaman derde derman olmuyor. Lowood'da buna azmettim. Kararımda durdum. Çevremi hoşnut bırakmayı başardım. Yalnız hatırlıyorum, Bayan Reed'in evindeyken ağzımla kuş tutsam yaranamazdım. İnşallah Bayan Fairfax bir ikinci Bayan Reed değildir ama öyleyse yanında kalmak zorunda değilim ya, gene bir ilan verir, başka bir iş ararım. Acaba daha ne kadar yolumuz kaldı? Pencereyi indirip dışarı baktım. Milkat'ı geride bırakmıştık. Işıkların bolluğuna bakılırsa hatırı sayılır büyüklükte bir yer olsa gerekti. Lawton'dan çok daha büyüktü. Lowood'a hiç benzemeyen bir bölgede olduğumuzu görebiliyordum. Daha az güzel ama daha kalabalık, daha az romantik ama daha yaşam dolu, daha heyecan verici. Yollar çamurlu, hava pusluydu. Arabacı atını rahvan yürütüyordu. 1,5 saat dediği yolculuk en aşağı 2 saat sürdü sanıyorum. Sonunda adam başını arkaya döndürerek "Thornfield'da pek bir şey kalmadı gayri" dedi. Gene dışarı baktım, bir kilisenin önünden geçiyorduk. Kilisenin alçak geniş kulesini gördüm. Çanının çeyrek saati çaldığını duydum. Yamaçların dibinde de bir köyün yerini belirten bir küme ışık gözüme çarptı. 10 dakika sonra arabacı indi, iki kanatlı bir bahçe kapısını açtı, içeri girdik. Kapı arkamızdan tangırdayarak kapandı. Şimdi bir araba yolunda ağır ağır yokuş tırmanmaya başlamıştık. Derken bir evin upuzun cephesi göründü. Bir cumbanın perdeleri arasından dışarıya mum ışığı vuruyordu. Evin geri kalan her yanı karanlıktı. Araba dış kapının önünde durdu. Kapıyı bir hizmetçi kız açtı. Ben de arabadan indim, içeri girdim. Kız, "Şöyle buyurmaz mısınız hanımefendi?" dedi. Ben de onun peşine düşerek dört köşe bir taşlıktan geçtim. Dört bir yanda yüksek yüksek kapılar vardı. Kız beni bir odaya aldı. Buradaki şamdanlarla ateşin ışığı ilk önce iki saattir karanlığa alışmış olan gözlerimi kamaştırdı. Bu kamaşma geçince karşımda son derece tatlı, şirin bir tablo gördüm. Küçük, sevimli, yuva gibi bir oda. Neşeyle yanan ateşin başında yuvarlak bir masa, yüksek arkalıklı eski moda bir koltuk. Bu koltukta oturan ufak tefek, derli toplu yaşlı bir hanım. Başında dul hanımların giydiği gibi fırfırlı bir başlık, üzerinde siyah ipekli elbise. Kar gibi bir patiska önlükle tam benim gözümde canlandırdığım gibiydi Bayan Fairfax. Yalnız çok daha sade, daha yumuşak görünüşlü. Elinde bir örgü vardı. Ayaklarının dibine de iri bir kedi kıvrılıp yatmıştı. Kısacası bu rahat yuva tablosunun hiçbir eksiği yoktu. Yeni işe giren bir mürebbiyenin içini rahatlatmak için bundan daha iyisi olamazdı. Ne insanı ezecek bir tantana, ne çekingenlik verecek bir görkem ve gösteriş. Ben içeri girerken yaşlı hanım ayağa kalktı, son derece kibar, içten bir tutumla beni karşılamak üzere ilerledi. ''Nasılsınız kızım? Korkarım yollardan yorgun düştünüz. Bizim Can da öyle ağır sürer ki arabayı, üşümüşsünüzdür. Şöyle ateş başına gelin.'' ''Ben Bayan Fairfax, sizsiniz değil mi?'' diye sordum. ''Evet, oturun kızım.'' Beni kendi koltuğuna oturttu, sonra pelerinimi alıp şapkamın bağcını çözmeye başladı. Bu kadar zahmete girişmesin diye rica ettim. ''Zahmet olur mu hiç? Sizin elleriniz soğuktan donmuştur. Lea, biraz baharlı limonlu sıcak şarap yap. Birkaç tane de sandviç hazırlayıver. Al kilerin anahtarlarını.'' Bayan Fairfax cebinden tam kadın kadıncık ev hanımlarına yaraşır biçimde bir demet anahtar çıkararak hizmetçi kıza verdi, sonra bana döndü. ''Haydi canım, ateşe sokulun biraz. Sandığınızı yanınızda getirdiniz değil mi?'' ''Evet efendim.'' ''Gidip söyleyeyim de odanıza taşısınlar.'' Hızlı adımlarla dışarı çıktı. İçimden beni konuk yerine koyuyor diyordum. Böyle ağırlanacağımı hiç ummamıştım doğrusu. Soğukluk, resmilik ummuştum yalnızca. Mürebbiyelerin hor tutulmaları konusunda işittiğim şeylere hiç uymuyor bu durum. Ama sevilmeye başlamak için vakit daha pek erken. Bayan Fairfax geri geldi. Masanın üzerinde duran örgüsüyle birkaç kitabı kendi eliyle kaldırarak Lea'nın getirdiği tepsiye yaraştı. Yiyecekleri bana kendi eliyle uzattı. Şimdiye kadar kimseden görmemiş olduğum bu ilgi karşısında biraz utanmaktan kendimi alamıyordum. Hele bu ilgiyi benim patronum, işverenim olan kişiden görmek, ne var ki onun yaptığı işi yakışıksız saymadığı belliydi. Ben de bu kibarlığı doğal karşılamaya karar verdim. Bana sunulanları yiyip içtikten sonra, "Kızınızı bu akşam görmek mutluluğuna erecek miyim?" diye sordum. İyi yürekli hanım kulağını bana doğru yaklaştırarak, "Ne dediniz kuzum? Kulağım biraz ağır işitir de," dedi. Soruyu daha yüksek sesle yeniledim. Kızı mı? Ha, Adela Verinsom'u demek istiyorsunuz. Sizin öğrenciniz Adela'dır. Sahi mi? Kızınız değil demek. Yok canım, çoluk çocuğum yok benim. Bu kez de Adela Verinsom'un onun nesi olduğunu sormak istedim ama çok soru sormanın ayıp sayıldığını anımsayarak sustum. Nasıl olsa öğrenirdim sırası gelince. Bayan Fairfax karşıma geçip oturdu. Kediyi de kucağına alarak, "Geldiğinize öyle sevindim ki," dedi. Ne iyi, artık evin içinde bir can yoldaşım olacak. İnsana can yoldaşı her zaman gerek. Gerçi Thornfield şahane bir konaktır. Son zamanlarda biraz bakımsız kaldıysa da eski şerefli bir yerdir ama bilirsiniz kış günlerinde en güzel evde bile yalnız kalınca insanın içine bir gariplik çöker. Yalnız kalmaktan söz ediyorum. Lea çok iyi kızdır. O da Can da namuslu kimselerdir ama ne de olsa hizmetçi uşak. İnsan onlarla kafa dengi olamaz. Sonra arada biraz pay bırakmak gerek. Yoksa saymazlar insanı. Geçen kış pek sert geçti hatırlarsınız. Kar yapmazsa yağmur ya da fırtına yapıyordu. Ta Kasım'dan Şubat sonuna kadar kapımızı postacıdan başka bir tanrının kulu çalmadı desem yeri var. Her tanrının gecesi kuku mavlar gibi bir başıma oturmaktan ruhuma karalar bastı vallahi. Arada Lea'yı çağırtıp kitap okutuyordum ama zavallının bu işten hoşlandığını hiç sanmıyorum. Sıkıcı buluyor bunu. Neyse, bahar yaz geldi de biraz içimiz açıldı. Güneş çıkıp günler uzamaya başlayınca daha bir başka oluyor ne de olsa.
Derken bu yüzbaşında da Adila Varens'le dadısı çıka geldiler. Çocuk gelince evin içi şenliğini veriyor doğrusu. Şimdi siz de geldiniz, artık keyfime diyecek yok. Konuşmalarını dinledikçe bu hanım kadına iyice kanım kaynamıştı. Ona biraz daha yakın oturdum. Umarım arkadaşlığım sizi düş kırıklığına uğratmaz dedim. Sizi bu gece daha fazla tutmayayım dedi. Vakit gece yarısını buldu. Siz de sabahtan beri yollardasınız. İyice yorgunsunuzdur. Ayaklarınız ısındıysa odanızı göstereyim size. Kendi odamın yanındakini sizin için hazırlattım. Küçük bir yer ama öndeki o kocaman odalardan daha güzel döşenmiş falan. Ama öyle ıssız, sıkıcı havaları var ki büyük odaların ben hiç sevmiyorum. Bu kadar ince düşünceli olduğu için ona teşekkürler ettim. Uzun yolculuk beni gerçekten de bitkin düşürmüş olduğundan odama çekilmeye hazır olduğumu söyledim. Bayan Fairfax şamdanı alıp önüme düştü, dışarı çıktık. Kadın önce gidip taşlık kapısı kapalı mı diye baktı. Sonra anahtarı kapının üzerinden alarak önüm sıra merdivenden yukarı çıktı. Basamaklar, trabzanlar meşeden yapılmıştı. Merdivenin yanında da yüksek kafesli pencereler vardı. Bu merdivende yukarıda yatak odaların önünden geçen uzun çekme balkonda oraya evden çok bir kilise havası veriyordu. Merdivende çekme balkonda bir mahzen ayazı duyuluyor, insanın içi bir yalnızlık, bir ıssızlık duygusuyla kararıyordu. Odama girip de burasının sade döşenmiş olduğunu görünce gerçekten sevindim. Bayan Fairfax bana tatlı sesle iyi geceler dileyip çekildikten sonra kapımı kapadım, rahatça çevreme bakındım. Küçük odamın şirin, neşeli havası aşağıdaki o loş, geniş merdivenle dışarıdaki uzun, soğuk koridorun içimde uyandırmış olduğu ürpertiyi geçirmişti. Yorgunlukla, kaygıyla geçen uzun bir günün sonunda sağ salim, güvenli bir sığınağa kavuşmuş olduğumu düşündüm. İçimden bir minnet dalgası yükseldi. Yatağın yanına diz çökerek Tanrı'ya dua ettim. Dizlerimin üstünden doğrulmadan önce bundan sonra da benden yardımını esirgememesi, bana hak etmediğim halde vermiş olduğu şu fırsata layık olabilmek kudretini bağışlamasını diledim. Hem yorgun hem mutlu olduğum için çok geçmeden derin bir uykuya dalmışım. Uyandığımda güneş doğmuştu. Canlı mavi kreton perdelerin arasından süzülüp duvardaki kağıtlarla yerdeki halıyı aydınlatan güneş ışığında küçük odamın öylesine iç açıcı, Lovewood'un çıplak tahta zeminli kireç badanalı odalarından o kadar bambaşka bir görünüşü vardı ki baktıkça yüreğim sevinçten coşuyordu. Dış görünüşler gençlerin üzerinde büyük etki bırakır. Bana da öyle geldi ki önümde artık daha güzel, dikenleri güçlükleri kadar gülleri, doyumları da bulunan yeni bir yol başlamaktadır. Yer değişikliği, önümde açılan umut kapısı bütün varlığımı uyandırmış, coşturmuş gibiydi. Tam olarak bilemediğim bir takım güzel şeyler gelecekti başıma sanki. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta, gelecek ay olmasa bile günlerden bir gün. Kalktım, özenle giyindim. Bütün giyeceklerim son derece basit olduğu için sade giyinmek zorundaydım ama gene de derli toplu giyinmeye dikkat ederdim. Kılık kıyafetime aldırış etmemek benim yaratılışımda yoktu. Tersine, görünüşüme elimden geldiğince çeki düzen vermeye, güzel olmasam da hoşa gitmeye çalışırdım. Daha güzel olmadığıma yanardım arada. Gül gibi yanaklara, kiraz dudaklara, çekme burunlara özenirdim. Uzun boylu, heykel yapılı, şahane bir kadın olmadığıma tasalanırdım. Böyle ufacık tefecik, renksiz, yüzünün çizgileri keskin olmak bir bahtsızlıkmış gibi gelirdi bana. Bu isteklerim, üzüntülerim neden ileri geliyordu acaba, kim bilir? Bunu tam olarak bilemiyordum ama bir nedeni vardı elbet, hem de akla yatkın, pek doğal bir nedeni. Her neyse, saçımı güzelce fırçaladım, siyah elbisemi giydim. Bu elbise okul forması gibi pek yalındı ama hiç olmazsa vücuduma pek iyi oturuyordu. Tertemiz bembeyaz yakalığımı da düzelttikten sonra kılığımın Bayan Fairfax'in karşısına çıkabilecek, yeni öğrencimi de kendimden kaçırmayacak kadar düzgün olduğuna inanç getirdim. Penceremi açtım, tuvalet masamın her şeyin düzenli olup olmadığına baktıktan sonra dışarı çıktım. Yatak odalarının önünden geçen balkon biçimi uzun koridorun öbür ucuna varınca meşe tahtasından yapılma o kaygan basamaklardan aşağı taşlığa indim. Bir dakika duralayarak duvardaki resimlere baktım. Aklımda kaldığına göre bunlardan biri derisi bakır rengi, sert, asık yüzlü bir adamın, öbürü de perukası pudralı, inci gerdanlıklı bir kadının resmiydi. Tavandan tunç bir lamba sallanıyordu. Bir yanda da kocaman bir sarkaçlı saat vardı. Saatin kutusu pek ince oymalı meşedendi. Zamanla ellene ellene abonoz gibi kapkara kesilmişti. Her şey pek görkemli geldi bana. Yalnız ben görkem denen şeye öyle yabancıydım ki. Yarısı camlı olan sokak kapısı açık duruyordu. Dışarı çıktım. Güzel bir güz sabahı. Yeni doğmuş güneş sararmış ağaçların, hala yemyeşil olan tarlaların üzerine taze ışıklarını serpmişti.
Çimliğe doğru yürüyerek döndüm, konağın cephesine baktım. Üç katlı, öyle pek saray gibi olmasa da hatırı sayılır derecede büyük bir yapıydı bu. Bir soylu saraylının malikanesi değil de kibar bir beyefendinin taşradaki evi olduğu belliydi. Tepesindeki kuleler eve bir masal havası veriyordu. Bu gri cephenin arka yanında kuşluklar görünüyordu. Buralara yuva yapmış olan kargalar da gak gak öterek uçuşmaktaydılar. Sonra çimliğin korunun üzerinden uçarak çitle ayrılmış geniş bir çayırlığa gidip kondular. Bu çayırlıkta bir sıra yaşlı, ulu diken ağacı yükselmekteydi. Meşe ağaçları kadar kalın, güçlü, boğum boğum. Bu ağaçlar malikanenin adını nereden aldığını belli ediyordu. Thornfield, diken tarlası demektir. Daha geride tepeler vardı. Lowood'un çevresindeki dağlar kadar yüksek, yalçın değildi bu tepeler. Vadiyi dünyadan ayıran setlere benzemiyorlardı oradakiler gibi. Yalnız gene de ıssız, ürpertici bir görünüşleri vardı. Thornfield malikanesini Milcot gibi civcivli bir yerin bu kadar yakınında insanın ummadığı bir yalnızlığa, dinginliğe gömer gibiydiler. Evleri ağaçlar içine gömülü bir köyceğiz bu tepelerden birinin yamacına tırmanırcasına kurulmuştu. Odolayların kilisesi Thornfield'e daha yakındı. Bahçe kapısından yana bakılınca yamaçlardan birinin ardından eski yapılı çan kulesi görülebiliyordu. Bu durgun manzarayla temiz tatlı havayı içime sindirerek kargaların çığırışlarını zevkle dinliyor, konağın o geniş gri cephesine bakarak Bayan Fairfax gibi yalnız bir kadıncağız için ne de kocaman bir yer diye düşünüyordum ki bu yalnız kadıncağız kapıda belirdi. "Ne, kalkmışsınız bile," dedi. "Erkencisiniz bakıyorum." Ona doğru ilerledim, beni yanağımdan öptü, elimi sıktı. "Nasıl, Thornfield'i beğendiniz mi?" diye sordu. "Çok beğendiğimi söyledim." "Evet, güzel yerdir doğrusu," dedi. "Yalnız zamanla harap düşmesinden korkuyorum. Bay Rochester'ın aklına eser de gelip buraya temelli yerleşirse o başka. Ya da hiç olmazsa daha sık gelip giderse. Böyle büyük mülklerin sahiplerinin başında olmaları gerekir." "Bay Rochester mı dediniz? O da kim?" Kadın gayet sakin, "buranın sahibi," dedi. "Adının Rochester olduğunu bilmiyor muydunuz?" "Elbet bilmiyordum ya. Onun varlığından haberim bile yoktu. Yaşlı kadın onun varlığını herkesin içgüdüsüyle öğrendiğini bir evrensel gerçek sayıyordu sanki." "Burası sizin sanıyordum ben," dedim. "Benim mi? Allah senin iyiliğini versin çocuk. Amma fikir ha, burası benimmiş. Kızım, ben buranın yalnızca kahyasıyım, çekip çevireni. Hoş, Rochester'larla ana tarafından uzak akraba olurum ya. Daha doğrusu kocam akrabasıydı onların. Kendisi şu arka yamaçtaki Hey köyünün papazıydı. Şu görünen kilise onun kilisesiydi. Bay Rochester'ın annesi de Fairfax'lerdendi. Kocamın ikinci göbekten amca kızı olurdu ama ben bu akrabalık yüzünden hiçbir zaman herhangi bir hak gütmemişimdir. Bunu düşünmem bile. Kendimi ancak bir kahya olarak görürüm. Efendim çok naziktir. Ben de bundan başka bir şey beklemem." "Ya çocuk?" "Yani öğrenci." "Bay Rochester'ın veliliğine emanet edilmiş bir kız. Bay Rochester da benden bir mürebbiye bulmamı istedi. Kızım burada yerleşmesini tasarlıyor besbelli. İşte geliyor kız. Yanına da Bon dediği dadısı." Bilmece böylece çözülmüş oluyordu. Bu iyi yürekli, candan dul kadıncık yüksek bir hanımefendi değil, benim gibi çalışan bir insanmış meğer. Onu benim gözümden düşürmedi bu. Tersine daha bile sevindim. Demek aramızdaki eşitlik gerçektenmiş. Onun alçak gönüllülüğünden doğma değil, daha iyi ya, durumum daha da rahatlamıştı. Ben bunları düşünürken yanında dadısıyla bir küçük kız çimlerin üzerinden koşa koşa geldi. Öğrencime baktım, o beni daha görmemişti. Yaşı pek küçükmüş meğer. 7-8 yaşlarında ancak vardı, ince yapılıydı. İnce çizgili ufacık bir yüzü, lüle lüle beline kadar inen gür saçları vardı. "Bayan Fairfax, günaydın Adela," dedi. "Gel seni mürebbiyen hanımla tanıştırayım. Kendisi senin akıllı, hünerli bir hanım olarak yetişmeni sağlayacak." Kız dadısına döndü, beni göstererek "Sele guvernante?" diye sordu. Dadısı "Mavi, certement," dedi. Ben onların Fransızca konuştuklarını duyunca "yabancı mı bunlar?" diye sordum. Dadı yabancı. Adela de Avrupa'da doğmuş, 6 ay öncesinde gelinceye kadar da oradan hiç ayrılmamış. Buraya ilk geldiğinde hiç İngilizce bilmiyordu. Şimdi çat pat derdini anlatabiliyor. Ben pek anlayamıyorum çünkü sıkışınca Fransızca karıştırıveriyor. Ama sen onun ne dediğini kolayca anlarsın sanırım. Neyse ki ben Fransızcayı bir Fransız kadınından öğrenmiştim. Madame Pierrot ile her fırsatta Fransızca konuşmaya bakmıştım. 7 yıldır da her gün kendi kendime Fransızca çalışıyordum. Öğretmenimin şivesini elimden geldiği kadar öykünüyor, konuşmamı ilerletmeye uğraşıyordum. Bu yüzden Fransızcayı işlek ve düzgün olarak konuşabiliyor, Edila'yı anlamakta güçlük çekmeyeceğimi sanıyordum. Kız mürebbiyesi olacağımı öğrenince gelip elimi sıktı. Birlikte kahvaltı odasına doğru yürürken ona kendi diliyle birkaç şey söyledim. Bunlara önce kısa kısa karşılıklar verdi ama sofraya oturduktan beni o iri ela gözleriyle belki 10 dakika kadar inceledikten sonra birden açılarak gevezelik etmeye başladı. Ne iyi, siz benim dilimi Bay Rochester kadar güzel konuşuyorsunuz diye ünledi. Onunla konuştuğum gibi konuşabileceğim sizinle. Sophie de konuşabilecek, çok sevinecek buna. Burada onun dilinden hiç anlayan yok. Bayan Fairfax İngiliz. Sophie benim dadım. Benimle birlikte deniz üzerinden geldi kocaman bir gemiyle. Geminin tüten bir bacası vardı ama ne tütüyordu. Beni deniz tuttu, Sophie'yi de, Bay Rochester'da. Bay Rochester salon dedikleri güzel bir odada kanepe üzerinde yatıyordu. Sophie ile benim başka bir odada ufacık yataklarımız vardı. Ben bir seferinde az daha düşüyordum yatağımdan, raf gibi bir şeydi çünkü. Şey, matmazel, sizin adınız ne?
Eyre,
Jane Eyre.
Eyre mi? Öf, söyleyemiyorum. Neyse, gemimiz sabahleyin daha güneş doğmadan büyük bir kentte demir attı. Kocaman bir kent. Kapkara evleri vardı, duman içindeydi. Benim geldiğim o güzel temiz kente hiç benzemiyordu. Bay Rochester beni geminin merdiveninden kucağında indirdi buraya. Sophie de peşimizden geldi. Hepimiz bir arabaya bindiğimiz gibi kocaman, çok güzel bir eve gittik. Bundan daha güzel, daha büyük bir evdi. Otel diyorlardı. Neredeyse bir hafta kaldık orada. Sophie ile ben her gün park denilen ağaç dolu geniş bir yeşillik yerde gezmeye gidiyorduk. Orada benden başka daha bir dolu çocuk vardı. Sonra bir havuz da vardı. İçinde güzel güzel kuşlar yüzüyordu. Ben onlara ekmek kırıntısı atardım. Bayan Fairfax böyle bıcır bıcır öttüğü zaman anlayabiliyor musun onu diye sordu. Peki iyi anlıyordum. Çünkü Madame Pierrot'un hızlı akıcı konuşmasına alışıktım. Yaşlı hanımcağız, annesine babasına ilişkin bir şeyler sorsana ona dedi. Onları hatırlıyor mu acaba? Edla diye sordum. Demin sözünü ettiğin o güzel tertemiz kentteyken kimin yanında otururdun? Çok eskiden annemle otururdum ama o Meryem Ana'nın yanına gitti. Annem bana dans edip şarkı söylemesini, şiirler okumasını öğretirdi. Bir sürü beyler, hanımlar annemi görmeye gelirlerdi. Ben de onların önünde dans ederdim. Ya da dizlerine oturup şarkı söylerdim. Çok severdim bunu. Size de bir şarkı söyleyeyim mi? Edila kahvaltısını bitirmişti. Onun için bana hünerlerinden bir örnek göstermesine izin verdim. Yerinden kalkarak gelip dizime oturdum. Sonra o minik ellerini hanım hanımcık bir edayla kucağında devşirip lüle lüle saçlarını arkaya attı. Gözlerini tavana kaldırarak bir opera şarkısı söylemeye başladı. Bırakılmış bir kadının şarkısıydı bu. Kadın sevgilisinin vefasızlığına yanıp yakıldıktan sonra gururunu imdada çağırır. Hizmetçisine en parlak mücevherleriyle en şahane giysilerini getirmesini söyler. Niyeti o geceki baloda vefasız sevgilisinin karşısına çıkmak, kendisini bırakmış olmasının umurunda bile olmadığını onu şen şuh davranışlarıyla inandırmaktır. Bir çocuk şarkıcı için böyle bir konu seçilmiş olmasını yadırgadım ama gösterinin amacı besbelli ki ateşli aşk, kıskançlık ezgilerinin böyle çocuksu bir dille söylenmesindeki çelişkiydi. Büyük bir çiğlik gibi geldi bu bana. Edla şarkıyı neme gerek iyi okuyordu. İfadesinde de yaşının bütün saflığı vardı. Bitirince dizimden yere atladı. Şimdi size biraz şiir okuyacağım matmazel dedi. Şöyle bir çalım satarak. La Ligue des Rats, Fable de La Fontaine. La Fontaine'in bir masalı, Fareler Birliği. Diye okumaya başladı.